Ayrım 54, sayfa 368. Pardesümü çıkarmamıştım ve hala titriyordum. Üzerine PC'mi koyduğum küçük çalışma masasına yerleştim. İnternette beni ilgilendiren gazetelere bağlandım. La République de Pionnerie adlı gazetenin ilk sayfasından verilen, sonra 4 sayfası devam eden bir haberde Rodez civarında, Miral yakınlarında iki cesedin bulunduğu yazıyordu. Doktor Pierre Bauchoz'u Kutsal Kent'in önemli bir kişisi olarak tanıtıyor, sonra da katilin profilini çiziyordu. Richard Morat ise Saçoğlu'ku 53 yaşında saatçi. Ardından da yazıda olayın bilinmezleri üzerinde duruluyordu. Morat'ı kim öldürmüştü? Balçod'un öldürülme sebebi neydi? İsviçreli bir saatçi, evinden 1000 kilometre uzaktaki emekli bir doktoru, mucizeler konusunda uzman bir adamı neden öldürmüştü? Carré de Jura'ya baktım. Banyosunda ölü bulunmuş jandarma yüzbaşısı Stefan Hisarezi'nin ilgili uzun bir haber vardı. Ancak banyonun durumu hakkında tek bir kelime yoktu. Aynı şekilde ölüm şekli de belirtilmemişti. Jandarmanın veya savcının bir önlemi miydi acaba? Ve Sancho'nun araştırma biriminin bir yüzbaşı bu cinayete yüzbaşısı bu cinayetle görevlendirilmişti. Bernard Brugen. Sorgu yargıcının ismi de tanıdıktı. Corinne Magnan, Simonis davasının yargıcı. Yazıda bazı tahminlerde de bulunulmuştu. Bu cinayette bir tuhaflık vardı. Ne bir sebep, ne bir tanık, ne de bir şüpheli söz konusuydu. Yazı yazan gazeteci bir Sarrazin portresi çizmeyi ihmal etmemişti. Örnek bir subay, üstün meziyetleri olan bir jandarma. Daha henüz jandarmanın namı diğer Thomas Longini'nin gerçek kimliğini öğrenememişlerdi. Demek ki 1988'deki Manon cinayetinde gözaltına alındığını da bilmiyorlardı. Ama bu sır daha uzun bir süre sır olarak kalamazdı. Zincirleme tepkileri düşünüyordum. Sarrazin'den anne Simonis cinayetine ulaşacaklardı. Oradan da kızı Simonis'in dosyasına. Buradan da Manon'un hayatta olduğunu öğreneceklerdi ve bu da kaçınılmazdı. Medya bu olayın üstündeki perdeyi kaldırmadan önce ne kadar zamanım vardı acaba? Ve Sancho jandarması Manon'un peşine düşmeden önce. Cep telefonumu aldım. Şebeke bağlantısı vardı. Mesajlarımı dinledim. Önemli bir şey yoktu. Annemin sitem dolu mesajının dışında. Gülümsedim. Falco'dan, Malas Bey'den, Svensen'den hiç haber yoktu. Hindistan cevizi ağacını tek başıma sallamaya devam edecektim anlaşılan. Falco'nun numarasını tuşladım. Sesimi duyar duymaz bağırmaya başladı. Kahretsin Matt, neredesin? Polonya'da. Sana açıklayacak zamanım yok. Dumayet bizi işten çekti ve onu arayacağım. Bunu bir kez daha söylemiştin. İşin boku çıktı artık. Bana hiç mesaj bırakmamışsın. Herhangi bir ilerleme yok mu? Bütün Jura kaynıyor. Dün bir jandarma öldürüldü ve haberim var. Senin işle mi ilgili? Evet, benim işle alakalı. Tam olarak neler olduğunu öğrenmek isterdim. Hepsi bu mu? Yeni bir şey. Svensen aradı. Sana ulaşamamış. Bitki bahçesindeki çocuklar Matthias Plinken'in de bilgilerini doğruladı. Bok böceği birçok ülkeden gelebilirmiş. Kongo, Benin, Gabon, Jura'daki bütün yetiştirme bölgeleri de tarandı ama sonuç yok. Söylediklerini takip etmekte zorlanıyordum. Onun heyecanı benim polislik heyecanımı, yıllarımın, hayatımın ilk yıllarını anımsatmıştı. Dikkatimi toplamaya çalıştım. Koleksiyonculuğu da araştırdık dedi Falco. Kimlerle değiş tokuş yaptıklarını saptamak oldukça zor. Yumurtaları postayla yolluyorlar. Tabii pantolon kıvrımına gizlenmiş böceklerle Afrika'dan dönen herifleri saymazsak. Şu senin bok böceği herhangi bir yerden herhangi bir şekilde gelmiş olabilir. Peki Liken, Svensen bir şey söylemedi mi? Botanikçiler familyasını saptamışlar. Afrika kökenli. Büyük tropikal ağaçların içinde, kabuğun altında, ağaçlar çürümeye başladığında oluşan bir türmüş. Avrupa'daki bazı mağaralarda da bulunabileceğini söylüyorlar. Ancak yeterli ısı ve nem olması koşuluyla. Ama uzmanların görüşüne göre bu likenler özellikle Orta Afrika'da çok varmış. Bok böceği aynı ülkeden mi? Hemen hemen evet. Gabon, Kongo, Orta Afrika. Gabon. Soruşturma sırasında bir kez daha bu ülkenin ismini duymuştum. Ama ne zaman, nerede, nasıl hatırlamıyordum. Yine de bu ülkeyi sürekli yenilenen bir unsur olarak kabul etmek haksızlık olurdu. Ama şüphenin Orta Afrika'da yaşamış biri olduğu gerçeğini göz ardı etmemek lazımdı. Jura bölgesinde Gabonlu hatta Orta Afrikalı bir topluluk yaşıyor mu öğrenmeye çalış. Ayrıca oralardan buraya sürülmüş birileri var mı araştır. Zor olacak. İdari makamlardan yararlan. Nüfus daireleri, polis, belediyeler ayrıca bu kelimeleri girerek internette araştırma yapabilirsin. Halka cevap verecek zamanı bulamadan başka bir konuya geçtim. Raimo Raimaki dosyası geldi mi? Henüz gelmedi. Ama Tallinn polisiyle konuştum. Kanlı bir hikaye. Raimaki bilinen 5 cinayetin zanlısı. Bu cinayetlerin içinde bir Türk kuzey kasabasında öldürdüğü bir kadın ile 7 yaşındaki çocuğu da var. İki tecavüzü, 3 hırsızlığı saymıyorum tabii. Bir tür seyyar kaçık. Sandığım gibi yakın mesafeden vurularak öldürülmemiş. Polisler onu ismini telaffuz edemediğim bir köyde sıkıştırmış ve ölene kadar dövmüşler. Gözlerine kan oturmuş, kafatası çatlamış, vücudunda yüzlerce darbe varmış. Ölüm sebebi de bu. Ancak polisler bu şekilde rahatlayabilmişler. Herif bir ay boyunca ülkeye korku salmış. Ya koma durumu? Ne koması? Boğulmasının ardından girdiği koma. Matt, bu olayla işlediği cinayetler arasında bir bağ kuran yok. Sadece bir tek sen. Bana TB dosyasını bulabilir misin? Estonya'ca olarak mı? İyi şanslar dostum. Bulabilir misin? Evet veya hayır. Denerim. Bakarsın talimimiz döner de rapor Rusça yazılmış çıkar. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Beni habersiz bırakma. Nasıl? Cep telefonumdan. Kapsama alındı. Ya sen? Bana anlatacak bir şeylerin yok mu? Falco'ya birkaç bisküvi vermeliydim. Yura'da öldürülen şu jandarma. Adı Stefan Saradin. Ama bu ismi daha sonra almış. Gerçek adı Thomas Longini. Şu aradığın olan mı? Ta kendisi. Jandarma olmuş ve bir zamanlar şatenistmiş. Cinayet benim soruşturmamla bağlantılı. Nasıl öldürülmüş? Henüz bilmiyorum. Besançon adli polisine ara ve onlardan Sarıdin'in otopsi raporunu iste. Cinayet mahallinde kanla yazılmış bir not vardı. Sen orada mıydın? Cesedi ben buldum. Seni 5 dakikaya yalnız bırakmaya gelmiyor. Beni dinle. Yazıyı incelemişler mi öğren. Parmak izi veya başka bir kanıt olduğunu sanmıyorum. Ancak jandarmaya fazla bulaşma. Bizim bu olayla ilgilendiğimizi bilmemeleri gerekiyor. Sonra bir de yargıç var. Corinne Mangan. Magnan isminde bir kadın. Başka emriniz var mı generalim? Evet. Genel istihbaratla temasa geç. Tarikatlar konusunda uzmanlaşmış bölümü bul. Bak bakalım şatanist gruplar arasında ne tür dosyalar var. Özellikle de kendilerini köleler olarak adlandırılanlar hakkında. Bazen yazıcı isminde kullanıyorlar. Bir sessizlik oldu. Falcon not alıyordu herhalde. Benim isteklerimin dışında bir sonu vardı. Bir sonu vardı ekledim. Tüm bunları araştır. Yakında eve döneceğim. Her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatırım. Telefonu kapattım. Bu araştırmalardan bir sonuç çıkacağına inanmıyordum ama yine de kendimi iyi hissetmeye başlamıştım. Tren seni aradım. Geç bir saat olmasına rağmen alosu son derece canlıydı. Sesimi duyar duymaz bağırmaya başladı. Nerelerdesin? Sana ulaşmak imkansız. Mesajlarına da bakmıyor musun? Polonya'dayım. Polonya mı? Boş ver, benim için bir şey yapmanı istiyorum. Sana bazı haberlerim var. Biliyorum, az önce Falco ile konuştum. İsveçli homurdandı. Bulgularını kendisi anlatamadığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Besançon'da bir cinayet işlendi diye devam ettim. Bir jandarma. Okudum. Dün akşamki La Monde'de. Demek cinayet uluslar gazetelerinin de dikkatini çekmişti. Bu bir işaretti. Simonis olayı patlayacaktı. Ekibim artık sadece jandarmadan değil medyadan da uzak durmak zorundaydı. Ekledim. Maktule otopsi yapıldı. Senden Besançon'daki Jean Minos Hastanesi adli tabibi Guleme Baleri'yi aramanı isteyecektim. Tanımıyorum. Hayır tanıyorsun. Hatırlamaya çalış. Onun hakkında senden bilgi istemiştim. Şu depresif herif mi? Ta kendisi. Cesedin durumunu kesin olarak öğren. Neden bana cevap versin ki? Phil Simonis hakkında benimle konuştu. Benzer iş mi? Bana göre aynı katil. Bedenlerle oynuyor, onları bozuyor. Valeri ile konuş, jandarmanın cesedinde de böyle deformasyonlar var mı öğren. Ceset çürümüş müydü? Koku hala burnunda, sinekler etrafında, fayanslar kan içindeydi. Phil Simonis kadar değil ama katil süreci hızlandırmış. Cesedi gördün mü? Valeri'yi ara, onu sor, ondan sonra beni ara. Bu katil en baştan beri peşinde olduğun herif mi? Banyonun fayanslarında sadece sen ve ben. Günah çıkarma hücresinde seni bekliyorum yazıyordu. Daha çok o benim peşimdeydi sanki. Bu düşüncelerden kurtuldum ve ekledim. Adli tabiple konuş, bütün bunların cevabını öğren. Sabah ilk işim onu aramak olacak. Telefonu kapattım. Yatağa uzandım. Odamın duvarlarını inceliyordum. Siyah, kalın ve sağlam görünüşlüydü. Manon'un odasının duvarlarındaki ile aynıydı herhalde. Düşüncelerimin merkezine hemen yerleşiverdi. Coşkulu, heyecanlı, düşüncelerimi bir taş gibi sardı. Hayır dedim kafamı sallayarak. Farkında olmadan bağırmıştım. Bütün dikkatimi soruşturmaya vermeliydim. Başka bir şeye değil. Manon Simonis'i sorgulamalıydım. Beylerine nüfuz etmeli ve Polonya'dan ayrılmalıydım. Ama her şeyden önce objektifliğimi yitirmemeliydim. Bölüm 87. Çarşamba 6 Kasım. 2 günden beri Krakow'da gün boyu dolanıp duruyordum ve Manon'la karşılaşmamaya özen gösteriyordum. Ama prensesle karşılaşmamanın imkanı yoktu. Sanki bir hastalığa yakalanmıştım ve duygularım da yok olup gitmek üzereydi. Aslında bunu tam başka türlü de ifade edebilirim. Onun tarafından beğenilmemekten, başarısızlığa uğramaktan korkuyordum. Soruşturmayı unutmuştum. Gün boyu şehirde aylak aylak dolaşıyorum, mesajlarımı bile dinlemiyordum. Bu sabah uyanır uyanmaz da işe koymaya karar vermiştim. Yataktan kalktım ve cep telefonumu açtım. Teleteketlerimi dinledim. Falco, Svensson, sabırsız birçok mesaj. Hepsini geri aradım. Karşıma teleteketlerler çıktı. Saat sabahın 7'siydi. Duş almadan, çok soğuktu, giyindim ve PC'mi açtım. E-postalarımı kontrol ettim. Hala Raimaki'nin dosyası gelmemişti. Ayrıca dikkate değer başka mesaj da yoktu. Her gün aksatmadan göz attım, gazetelere bağlandım. Republic de Firenze, Corriere de Jura, Est Republication. Bulko ve Tarazin cinayetleriyle ilgili haberler yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Olan haberlerin de içi boştu. Bugüne döndüm. Dün geceden beri kafamı meşgul eden bir düşünce vardı. Kale manastırının içinde ne var ne yok diye dolaşmış ancak gördüklerim bana anlaşılmaz ve karanlık gelmişti. Yer altındaki genel merkeze girmeye çalışmıştım ama imkansızdı. Biyometrik algılayıcılar, kameralar, fotoseller, burası aşırı korunaklıydı ve askeri bir karargâhtan çok daha sıkıydı. Zemin kattaki ofislerde de gizemli bir yan vardı. Bir gece önce manastırda kabataslak bir plan çizmiştim. Ana avlunun çevresindeki binalar iki L biçimindeydi. Kuzeydoğu kanadında Benedikten rahibeler, Güneydoğu kanadında rahipler kalıyordu. Her bölümün kendi şapeli, kendi ortak alanı vardı ancak yemekhane tekti. Erkekler ve kadınlar yemeklerini sırayla yiyorlardı. Öncelikli olarak Güneybatı kanadına yoğunlaştım. Daha önceden ziyaret ettiğim bölümleri kalemle karaladım. Zemin katta idari ofisler vardı. Ha, bir de kütüphane. Ruhban okulu öğrencileri burada Polonya'nın din tarihi üzerine tezler hazırlıyorlardı. Sonra şapel ve dinlenme alanı. Bu kanatta henüz keşfedemediğim iki yer vardı. Zamoyski'nin özel ofisi ile gizli ayin salonu. Ceketimi giydim ve sabah turu atmaya karar verdim. Benedikten rahibeleri oradaydı. Rahipler de kahvaltı ediyordu. İdeal bir zamandı benim için. Koridora çıktım ve aşağı indim. Gün doğarken zorlanıyordu sanki. İki galerinin köşesinde büyük salona, gizli salona açılan kapının önünde durdum. Mermincuğumu çıkardım. Taşın serinliğini hissediyordum. Şipşirin ve servilerin kokusunu. Mermincuğu anahtar deliğine yerleştirdim ve kapının kilitli olmadığını anladım. Burası da bir şapeldi. Daha uzun, daha gizemli. Dar pencerelerden içeri doğan günün mavi aydınlığı giriyordu. Önlerindeki kapaklı gözleriyle koro yerine kadar uzanan birkaç sıra sandalye vardı. Görünürde altar ve haç yoktu. Buruşuk alüminyum folyoyu andıran en dipteki beyaz vitrinin üzerinde sadece bir gül bezek dikkati çekiyordu. Birkaç adım attım. Burada sessizliğin ve soğuğun olağanüstü etkileyiciliğini keşfettim. Gözlerim yavaş yavaş alacakaranlığa alışıyordu. Şimdi renkleri ayırt edebiliyordum. Sütunlar beyazdı. Pişmiş toprak demin aşı boyalıydı. Duvarlar pastel yeşildi. Bu da beni ilgilendiren bir şey yoktu ama bir güç beni burada kalmaya zorluyordu. Aniden ışıklar yandı. Beyaz, kırmızı ve yeşil. Manastırın kurucusu Prens Jabalovski'nin renkleri. Arkama döndüm. Zamorowski salonun eşiğinde duruyordu. Eli hala elektrik düğmesindeydi. Bozuntuya vermedim. Neredeyiz? Bir kütüphanede. Zamoyski salonun ortasına kadar ilerledi ve bir sıranın kapağını kaldırdı. Deri ciltler altın küçüleri gibi parlıyordu. Bir kitap aldı. Metal bir tıngırtı duyuldu. Kitap zincirlenmişti. Ahşap boyunca siyah demir bir çubuk vardı. Üzerinde de halkalar. Rönesans dönemine ait bir tür kütüphaneden söz edildiğini duymuştum. Kitapların mahkum olduğu kütüphaneler. Salonun yapımı tarihi 15. yüzyıla kadar uzanıyor, dedi elçi. Savaşlara, işgallere, nazizme ve komünizme rağmen hiç bozulmadan kalmış nadir kütüphanelerden biri. Bizi son derece ilgilendiren sembolik bir mekan. Burayı müzeye dönüştürmek istemez misiniz, diye sordum alaycı bir tonla. Ağır kitabı büyük bir gürültüyle elinden bıraktı. Burası bizim savaşımızda simgesel bir öneme haiz Matthew. 1450'li yıllarda birçok dini isteği yerle bir eden Hus Savaşı'ndan sonra Prens Jabalovski bu manastırı inşa ettirdi. Özel hatta farklı bir zihinsel deneyime maruz kaldıktan sonra yeni bir tarikat kurmak istiyordu. Yani siz bir ışıksız, evet, Jabalovski bir at kazası geçirdi ve komaya girdi. Uyandığında şeytanı gördüğünü ileri sürdü. Çok ikna ediciydi muhtemelen. Birçok keşiş onun peşinden gitti ve cübbelerini ters giydiler. Manastırları şeytanın çağrısına cevap verenlerin toplandığı bir yer oldu. Bu anlamda Jabalovski köleler tarikatının kurucusu olarak kabul edilebilir. Her şey bir bütünün parçasıydı. Bir ışıksız köleler tarikatını kurmuştu. Bugün ise bu rahipler ışıksızları bulmaya çalışıyordu. Zamorowski birkaç metre ötemdeydi. Aramızda bir fin soğukluğu vardı. Madem bu manastır lanetli bir yer, neden buraya yerleştiniz? Çelişkinin verdiği zevk şüphesiz. Benimle oyun oynamayınız. Köleler için Şolaska eşsiz bir öneme sahip, öyle değil mi? Yani onların Adit Petrus Baziliskası, öyle değil mi? Jablonski sözüm ona binanın temellerinde gömülüymüş. Burayı yeniden ellerine geçirmek istemiyorlar mı? Ya da ziyaret etmek? Zamanovski'nin yüzünde anlamlı bir gülümseme belirdi. Nihayet anlamıştım. Burayı bir bunkere dönüştürdünüz. Çünkü onların ziyaret edeceğini düşünüyordunuz. Bir gün buraya girmeyi deneyeceklerini tahmin ediyoruz. Evet, tahmin değil, bence umuyorsunuz. Hatta bekliyorsunuz. Bu manastır bir tuzak. Bir tuzak ve yemi de içinde. Manon. Polonyalı bir kahkaha attı. Kendini nerede zannediyorsun? Aloma Kalesi'nde mi? Eğleniyormuş gibi bir hali vardı. Ama ben gerçeği anladığından adım gibi emindim. Rahipleri, şatanistleri bir kaleye çekmek istiyordu. Bir ortaçağ savaşının hazırlıkları yapılıyordu. Ona doğru birkaç adım attım. Şimdi karşı karşıyaydık. Kölelerin başka faaliyetleri de var. Özellikle onların bu koşusunu engellemeye çalışıyoruz. Ne koşusu? Kötüye ulaşma koşusu. Körü körüne ölçüsüzce bir koşu.